Ayrım 3, sayfa 30. Ama 819. gece olunca demiş ki, ve öylece birbirimizin kollarında ne kadar kaldık bilmiyorum. Çünkü kendimden geçtiğim ya da benzeri bir şeye kapılmış olduğumu sanıyorum. Ama yeniden gerçeğe dönünce onun için çektiğim her şeyi kendisine anlatmak istedim. Ama o sırada dehlizlerde gittikçe büyüyen bir uğultu işittik. Bu İnci Demet'in kardeşi badem ezmesini, Litvan'da bir tür tatlı anlamında fatir olarak geçiyor, görmeye gelen halifenin ta kendisiydi. Ben ancak ayağa kalkıp sanki içinde bir şey yokmuşçasına üzerime kapağını kapattıkları büyüyecek bir sandığa girecek zaman buldum. Efendim, büyük baban Halife el-Mütevekkil Gözdesi'nin dairesine girdi ve orada İnci Demet'ini görünce ona "Aman ya Rabbi İnci Demet'i, seni bugün kardeşin badem ezmesinin yanında bulmakla çok sevindim. Sen şu son günlerde nerelerdeydin? Sarayda seni hiçbir yerde göremedim ve de çok hoşuma giden sesini duyamadım," dedi. Sonra yanıt beklemeden yüzüstü bıraktığın udu eline al bakayım ve onu ona eşlik ederek bana tutkulu bir şarkı söyle diye ekledi. İnci Demet'i de halifenin Benga, Litman'da El Benka adlı genç bir cariyeye sonsuz bir aşkla bağlı olduğunu bildiğinden gereken şarkıyı bulmakta hiç sıkıntı çekmedi. Çünkü kendisi de aşık olduğundan sadece duygularının akışına kendini kaptırması yetiyordu. Ve uduna uyum sağlayarak halifeye doğru dönüp şu şarkıyı okudu. Sevdiğim o sevgilinin ah ah deve tüylü yana ey gece. Tatlılıkta geçer ey gözler, şebnemle ıslanmış gülleri ey gece. Sevdiğim o sevgili ah ah tazecik bir genç kızdır ey gece. Aşk dolu bakışları ah ah büyülemiştir ey gözler. Babil hükümdarlarını ey gece, işte böyledir ah ah sevdiğim o sevgili. Halife el-Mütevekkil bu şarkıyı işitince son kertede duygulandı ve İnci Demet'ine doğru dönerek ona "Ey kutsanısı genç kız, ey bülbül ağızlı, sana memnunluğumun bir nişanesi olsun diye benden yerine getireceğim bir dilek dilemeni istiyorum. Ve muzaffer atalarımın şanına uyan bir cömertlikle ülkemin yarısını da istesen sana bağışlayacağım," dedi. İnci Demet'i de başını yere eğerek "Tanrı ömrünü uzun etsin efendimiz. Ben sadece Emirül Müminin benim ve kız kardeşimin başı üzerine lütuflarının devamını dilerim," diyerek yanıt verdi. Halife de "Ama senin benden kesinlikle bir şey dilemen gerek İnci Demet'i," dedi. O zaman kız, "Madem ki efendimiz emir buyuruyorlar, kendisinden beni özgür bırakmasını ve bu dairede eşya olarak ne varsa tümüyle bana bağışlamasını kendisinden talep ediyorum," dedi. Halife de ona, "Burası artık senin ey İnci Demet'i. Kardeşin badem ezmesi de bundan böyle bir başka daireye, sarayın en güzel dairesine sahip olacak. Ve artık özgür olduğuna göre istersen burada kalabilir, istersen gidebilirsin," dedi. Ve ayağa kalkarak yeni gözdesi genç Benga'yı bulmak üzere gözdesinin yanından ayrıldı. O gider gitmez sevgilim hamalları ve nakliyecileri bulmak üzere hadım ağasını yolladı ve dairede eşya namına perde, sandık ve halı olarak ne varsa hepsini benim konutuma taşıttı. Ve içinde bulunduğum sandık ilk ağızda hamalların sırtında dışarı çıkarıldı ve Tanrı'nın sağladığı güvenlikle kazasız belasız evime getirildi. Aynı gün ey Emirül Müminin, kadının ve şahitlerin huzurunda Tanrı önünde İnci Demet'i ile evlendim. Geri yanı İslam inancının gizemidir. İşte ey Emirül Müminin, bu eşyaların, bu perdelerin ve bu giysilerin üzerinde şanlı büyük baban El-Mütevekkil Allah'ın adının işlenmiş bulunmasının öyküsü de böyledir. Ve başım üzerine yemin ederim ki bu öyküye ben kendiliğimden bir tek hece eklemediğim gibi ondan bir tek hece de çıkarmadım. Ve Emirül Müminin tüm bu cömertliğin kaynağı ve tüm iyiliklerin maden ocağıdır." Ve böylece konuşarak Ebul Hasan susmuş. Halife el-Mütezid Billah da "Dilin sözgenlik saçıyor ey ev sahibimiz ve öykün harika bir öykü. Ben de bundan duyduğum hazzı belirtmek için senden bana bir kalemle bir tabaka kağıt getirmeni rica ediyorum," demiş. Ebul Hasan da kalemi ve kağıdı getirmiş. Halife bunları öykücü İbni Haldun'a teslim etmiş ve ona "Söylediklerimi aynen yaz," demiş ve ona şunları yazdırmış: "Esirgiyici, bağışlayıcı Tanrı adına. Elimizle imzalanmış ve mührümüze mühürlenmiş bu fermanla tüm ömrü boyunca sadık uyruğumuz Ebul Hasan Ali bin Ahmetül Horasani'yi vergiden bağışık kılıyoruz ve imzalayıp mühürledikten sonra fermanı kendisine vermiş. Ve de seni sarayımda sadık sofra arkadaşım ve dostum olarak görmek istiyorum diye eklemiş. Ve o zamandan sonra Ebul Hasan Halife el-Mütezid Billah'ın yanından ayrılmaz arkadaşı olmuş ve birlikte en güzel saraylarda yaşayanları bile mezara sığınmaya zorlayan sakılmaz ayrılık gelinceye kadar her türlü zevk içinde yaşamışlar. Şan ve şeref tüm kademelerin üstünde bir sarayda oturan yüceler yücesinin olsun. Ve Şehrazat öyküsünü böylece anlatıp bitirince bu gecenin Sultan Mahmut'un ikili yaşamının öyküsünü anlatmaya başlamadan önce geçip gitmesini istememiş. Sultan Mahmut'un ikili yaşamı. Ve demiş ki, bana kadar ulaştı ki ey bahtı güzel şah, Mısır sultanları arasında en bilgelerinden ve muzafferlerinden biri olan Sultan Mahmut, çoğu zaman kapıldığı sırada tüm dünyayı gözü önünde karartan nedensiz bir hüznün pençesinde sarayında tek başına otururmuş. Bu anlarda yaşam ona sıkıntıyla dolu ve tüm anlamlardan yoksun görünürmüş. Bununla birlikte yaratılanların mutluluklarını oluşturan şeylerin hiçbirinden de yoksun değilmiş. Çünkü Tanrı ona cömertçesine sağlık, gençlik, kudret ve utku bağışlamış ve devletinin başkenti olarak evrenin en harika kentini vermiş bulunuyormuş. Orada ruhunu ve duygularını şenlendirmek için toprağın güzelliği, göğün güzelliği ve Nil Nehri'nin suları gibi parıldayan kadınların güzelliği gözlerine şölen oluşturuyormuş. Ama bütün bunlar büyük hüznün önünde gözlerinden siliniyor ve o zaman toprak üzerinde saban izlerine eğilen ferahlara ve susuz çöllerde kaybolmuş yolcuların bahtına bile imreniyormuş. Günün birinde gözleri düşlerinin siyahlığında boğulmuş, her zamankinden daha belirgin bir bitkinlik içinde, yemekten, içmekten ve devlet işlerini görmekten el çekerek, sadece ölmeyi düşündüğü bir sırada, başı elleri arasında uzanmakta olduğu odada, büyük veziri girmiş ve saygılarını sunduktan sonra ona, ''Sultanımız efendim, şurada kapınızda uzak mağrip ülkelerinin dip taraflarından gelmiş ve sizden konuşma talep eden yaşlı bir şeyh var.'' Kendisiyle konuşmalarımdan ve ağzından dökülen bazı sözlerden hiç kuşku duymadan kendisinin olağanüstü bir bilge ve hayranlık uyandıran bir tabip olduğunu anladım. Hükümdarımın hüznün ve kahrın pençesinde bulunduğunu bildiğimden gözlerine çöken düşüncelerini kovmaya katkısı olur diye bu şeyhin içeri girmesine izin verilmesini dilemekteyim demiş. Sultan Mahmut da başıyla uygun gördüğünü belirten bir işaret yapmış ve büyük vezir yabancı şeyhi taht salonuna sokmuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 820. gece olunca demiş ki ve büyük vezir yabancı şeyhi taht salonuna sokmuş. İçeri giren kişi kesinlikle yaratıklar arasında canlı bir yaratık olmaktan çok bir erkeğin gölgesi gibiymiş. Ve ona bir yaş tayin etmek gerekirse yüzlerce yıl üzerinden hesap tutmak icap edermiş. Üstünde de giysi olarak yoğun çıplaklığı üzerinde dalgalanan olağanüstü bir sakalla yaşlı pörsümüş bedenini çepeçevre saran bükülgen bakırdan geniş bir kemer taşıyormuş. Yüzünde müthiş kirpiklerinin altında zeka saçan iki parlak göz bulunmasa onu Mısır'daki işçilerin granit mezarlarından çıkardıklarına benzer çok eskilerden kalmış bir ceset saymak mümkünmüş. Bu saf ihtiyar sultanın önünde eğilmeksizin, yeryüzünde yaşayanlarınkine hiç benzemeyen fısıltı halindeki bir sesle ''Barış üzerine olsun Sultan Mahmut. Ben uzak batıdaki aziz kardeşlerim tarafından sana yollandım. Kısmet dağıtıcının başına yağdırdığı nimetlerin bilincine ermen için geldim.'' demiş. Ve başkaca hiçbir hareket yapmaksızın ciddi adımlarla hükümdara doğru ilerleyerek onun elini kendi eline almış ve onu ayağa kalkmaya ve taht salonunun pençelerine kadar kendisine eşlik ederek yürümeye zorlamış. Bu taht salonunda 4 pencere varmış. Bunların her biri çok yüksek bir düzeydeymiş. Yaşlı şeyh sultana pencereyi aç demiş. Sultan da bir çocuk gibi itaat edip ilk pencereyi açmış. Yaşlı şeyh de ona sadece bak demiş. Sultan Mahmut başını pencereye çevirmiş ve kılıçlarını çekmiş. Dolu dizgin Makattam tepesinin yüksekliklerinden aşağı at süren büyük bir süvari ordusu görmüş. Bu ordunun neredeyse kentin önlerine kadar gelen birinci kolu attan inmiş ve duvarlara merdiven dayayarak içeri girmeye çalışıyor ve savaş ve ölüm naraları atıyormuş. Sultan da bunu görünce ordularının ayaklandığını ve kendisini tahttan indirmek üzere geldiklerini anlamış. ve birdenbire rengi değişerek ''Tanrı'dan başka Tanrı yoktur, işte bahtımın dönüşüm saati geldi.'' diye haykırmış. Şeyh bunu izleyerek pencereyi kapatmış ama bu kez bizzat kendisi hemen yeniden açmış. Tüm ordunun gözden kaybolduğu görülmüş. Sadece uzakta öğle semasını delen minareleriyle barış içindeki kent görülmekteymiş. Bunun üzerine şeyh hükümdarı yeniden duygu serine kapılmasına vakit bırakmaksızın büyük kentin üzerine açılan ikinci pencereye yöneltmiş ve ona aç şunu ve bak demiş. Sultan Mahmud da pencereyi açmış ve gördüğü manzara onu korkuyla geri çekilmeye zorlamış. Camilere egemen olan 400 minare, camilerin ve sarayların kubbeleri ve ufka kadar uzanan binaların binlerce taraçası o anda duman ve alev saçan birer mangaldan başka bir şey değilmiş. Rüzgarın uğuldamalarıyla bunlardan tüten kara dumanlar göğün ortalarına kadar dalga dalga yükseliyor ve güneşin gözünü kör ediyormuş. Ve hırçın bir rüzgar alevleri ve külleri saraya doğru iletiyormuş. Kısa bir süre sonra saray bir ateş deniziyle sarılmış ve arada sadece bahçelerinin taze örtüsü kalmış bulunuyormuş. Sultan da güzel kentinin yok oluşunu görmekle kahrolmanın sınırlarına ulaşmış ve kollarını yanına sarkıtarak tek gücü olan varlık Tanrı'dır. Eşyalar da tüm yaratıklar gibi bahtlarına tabidirler. Yarın bir zamanlar kentler içinde en ünlüsü olan bu kentin oluştuğu isimsiz topraklarda uzanan ova aracılığıyla çöl çöle kavuşacak. Tek canlı varlığa utkular olsun diye haykırmış. Kentine ve kendine ağlamış. Ama şeyh hemencecik pencereyi kapatmış, onu bir an sonra yeniden açmış. Ve tüm yangın izleri ortadan kalkmış. Ve Kahire kenti tüm meyve bahçeleri ve hurmalıklarıyla müezzinler 400 minareden inananlara namaz saatini haykırıyor. Ve bu sesler evrenin yüce sahibine karşı aynı yüce duygu içinde birbirine karışıp dokunulmadık şaşası içinde görülüyormuş. Ve şeyh hükümdarı oradan alarak Nil nehrine bakan üçüncü pencereye doğru götürmüş ve bu pencereyi ona açtırmış. Sultan Mahmud nehrin yatağından taşarak dalga dalga sularıyla kenti bastığını ve suyun en yüksek taraçalara kadar yükseldiğini ve öfkeyle sarayın duvarlarını dövdüğünü görmüş. Öncekilerden daha güçlü bir dalga önündeki tüm engelleri aşarak sarayın alt katını yutmaya başlamış. Bina sudaki bir şeker parçası gibi eriyerek bir yanıyla çökülmüş ve neredeyse tümüyle çökmek üzere iken şeyh ansızın pencereyi kapatmış ve yeniden açmış. Dışarıdaki sanki su baskını hiç olmamış gibi bir görünüm varmış. Ve güzelim nehir geçmişte olduğu gibi sonsuz yonca tarlaları arasında şahane bir tarzda dolaşımını sürdürüyor ve yatağında uyukluyormuş. Bunu izleyerek şeyh hükümdara duyduğu sarsıntıdan kurtulmasına fırsat vermeden dördüncü pencereyi de açtırmış. Bu pencere kentin kapılarına kadar ulaşan hayranlık verici yemyeşil ovaları açılıyor. Bu ovalarda Ömer zamanından beri şairlerin uğrunda dizeler düzdükleri, bol bol akarsular ve mutlu sürüler görülüyor. Güller, fesleğenler, nergisler ve yaseminler, biten bahçeleri, dallarında kumruların ve sevgiden şikayet ederek öterken kendinden geçen bülbüllerin yuva kurdukları portakal bahçeleri izliyor. Ve burada toprak çok sütunlu İrem'in eski bahçelerindeki gibi zengin ve süslü görünüyor ve cennet çimenlikleri kadar da kokular saçıyormuş. Ama çimenler ve meyve ağaçlarının oluşturduğu koruluklar yerine Sultan Mahmud sadece acımasız güneşin yaktığı korkunç kızıl bir çöl görüyor, sırtlanlar ve çakallara sığınak oluşturan yılanların ve vahşi hayvanların yarış alanı olan bir çöl görüyormuş. Ve bu uğursuz görünümde daha öncekiler gibi silinmekte gecikmemiş ve şey kendi eliyle kapattığı pencereyi yeniden açmış. Ovada yeniden önceki şahane görünümüne bürünmüş ve tüm bahçelerindeki çiçeklerle gökyüzüne gülümsemiş. Tüm bunlar olup biterken Sultan Mahmud uyuyor mu, uyanık mı yoksa herhangi bir büyünün ya da sanrının etkisi altında mı bulunduğunun farkına varamamış. Ama şeyh onu tanıklık ettiği bütün bu şiddetli duyarlanmalarından huzurlanmasına izin vermeksizin yeniden elinden tutup karşı durmak için en küçük bir düşünceye kapılmadan mırıldayan, suyuyla salonu serineten küçük havuzun yanına götürmüş. Ve ona havuza eğil ve bak demiş. Sultan Mahmud havuza eğilmiş, bakmaya hazırlanırken şeyh onun kafasını tutup tümüyle suya daldırmış. Ve Sultan Mahmud kendini denize egemen olan bir dağın eteğinde boğulmaktan kurtulmuş olarak görmüş. Ama hala görkemli zamanlarında olduğu gibi başında tacı ve üzerinde hükümdarlık giysileri varmış. Oradan pek uzak olmayan bir yerde fellahlar ona görülmedik bir şeymiş gibi bakıyorlar ve kendi aralarında gülerek karşılıklı olarak onun hakkında işaretleşiyorlarmış. Sultan Mahmut bunu görünce fellahlardan da çok şeyhe karşı sınırsız bir öfkeye kapılmış ve "Ah lanetli büyücü, denizde kazaya uğramamın nedeni sensin. Tanrı beni ülkeme ulaştırsa da sana işlediğin suça uygun bir ceza versem. Niçin bana bu denli alçakça ihanet ettin? Ben bu yabancı ülkede ne olacağım şimdi?" diye haykırmış. Sonra düşünce değiştirerek fellahlara yaklaşmış ve onlara ciddi bir edayla "Ben Sultan Mahmut'um, defolun buradan," demiş. Ama onlar ağızlarını kulaklarına kadar yayarak gülmeyi sürdürmüşler. Ah ne ağızlarmış bunlar ama, mağara ağzı, mağara ağzı gibiymişler. Sultan bu ağızlarla canlı canlı yutulmaktan sakınmak üzere başını alıp kaçmak istemiş. O sırada fellahların başı gibi görünen birisi ona yaklaşmış ve başından tacını ve üzerindeki şahlık giysilerini çıkarmış. Ve bunları, "Hey zavallı, bütün bu demir parçaları ve giysiler nedir ki? Bunlarla donanmaktan kaçınacak kadar hava sıcak. Ey zavallı, işte sana bizimkilere benzer giysiler," diyerek giysileri denize fırlatmış. Ve onu çırılçıplak bırakarak, sonra da sırtına mavi pamukludan bir urba, ayaklarına da tabanı su aygırı köselesinden eski bir çift sarı pabuç giydirmiş. Başına da sığırcık kuşunun tüyü renginde keçe bir külah geçirmiş ve ona, "Haydi ey zavallı, eğer açlıktan ölmek istemiyorsan herkesin çalıştığı burada gel sen de bizimle çalış," demiş. Ama Sultan Mahmut, "Ben çalışma bilmem," demiş. Fellah da bu durumda, "Sen bize aynı zamanda hammallık ve eşeklik edeceksin." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 821. gece olunca demiş ki, "Sen bize aynı zamanda hamallık ve eşeklik edeceksin," demiş. Ve zaten o günkü işlerini bitirmiş bulundukları için iş aygıtlarının yükünü onlarla paylaşacak diğer bir sırt bulduklarından memnun olmuşlar. Sultan Mahmut, bellerin, sabanların, kazmaların, tırmıkların yükü altında bükülerek ve güçlükle sürüklenerek fellahları izlemek zorunda kalmış. Onlarla birlikte bitkin ve güçlükle soluk alarak kendisine binlerce hakaret yağdıran çırılçıplak küçük çocuklarını koşuşarak ardına takıldığı bir köye ulaşmış. Onu geceyi geçirmesi için terk edilmiş bir ahıra kapayıp yesin diye önüne küflü bir ekmek ile bir soğan koymuşlar. Ve ertesi gün kendisini kuyruğu, nalları ve uzun kulaklarıyla tam bir eşek olarak bulmuş. Boynuna bir ip geçirerek sırtına bir semer koymuşlar ve saban sürmesi için tarlaya götürmüşler. Ama o buna sertçe karşı çıkınca onu köyün değirmencisine teslim etmişler. O da gözlerini bağladıktan sonra değirmenin taşını döndürterek aklını başına getirmiş. Ve böylece bakla tayınını yiyeceği ve bir kovadan su içeceği zaman dışında durup dinlenmeden 5 yıl değirmenin taşını çevirmiş. Yediği sopalar, batırılan üvendireler, alçaltıcı hakaretler ve mahrumiyetlerle 5 yıl geçmiş. Değirmeni çevirirken uğradığı hakaretlere yanıt olsun diye tüm avuntu ve tüm rahatlık olarak kendisine ancak sabahtan akşama kadar savurduğu yellenmeler kalmış. Ve bir gün birdenbire değirmen çökmüş. O da kendisini eşeklikten kurtulup ilkinki gibi adam kılığında ve tanımadığı bir kentin çarşılarında nereye gideceğini bilmeden dolaşırken bulmuş. Yürümekten iyice yorulunca gidip dinlenecek bir yer ararken durumundan onun yabancı olduğunu anlayan yaşlı bir tacir kendisini nezaketle dükkanına davet etmiş. Ve onun iyice yorulmuş olduğunu görünce onu bir peykeye oturtmuş ve kendisine, "Ey yabancı, sen madem ki gençsin, kentimizde mutsuzluk çekmezsin. Çünkü burada genç kişiler çok geçerlidir ve de çok aranılır. Özellikle senin gibi sağlam yapılı ve yiğit olunca. Şimdi söyle bakayım bana, sen geleneklerin buraya yerleşmek isteyen yabancılar için çok elverişli olduğu bu kente yerleşmeye niyetli misin?" demiş. Sultan Mahmut da, "Vallahi burada kalmaktan daha iyi ne isterim? Yeter ki 5 yıldır beslendiğim baklıdan başka yiyecek şey bulayım," diye yanıt vermiş. Yaşlı kişi de ona, "Bakla ne demek oluyor ey zavallı? Burada sen verilecek görevin üstesinden gelmek için çok lezzetli ve güç sağlayıcı gıdalarla besleneceksin. Şimdi beni dikkatle dinle ve sana vereceğim nasihatı tut," demiş. Sonra da, "Şimdi çabucak gidip sokağa dönünce göreceğin kentin hamamının kapısının önünde dur ve orada bekle. Hamamdan çıkacak her kadın yanına yaklaşarak bir kocası olup olmadığını sor. Sana kocası bulunmadığını söyleyecek kadın ülkenin adetlerine göre hemen orada eşin olacaktır. Ama soruyu hiçbir ihmal etmeden hamamdan çıkan bütün kadınlara sormaya özen göster. Yoksa kentimizden kovulmak gibi büyük bir tehlike geçirirsin," diye eklemiş. Sultan Mahmut da gidip hamamın kapısında dinelmiş ve orada henüz pek fazla beklemeden 16 yaşında göz kamaştırıcı bir genç kadının hamamdan dışarı çıktığını görmüş. Onu görünce içinden "Vallahi bu genç kızla evlenirsem uğradığım bütün felaketlerin tesellisini bulurum" demiş. Ve onu durdurarak kendisine "Hanımım, sen evli misin yoksa bekar mı?" demiş. Genç kadın da "Ben geçen yıl evlendim" diye yanıt vermiş ve yoluna devam etmiş. Bu kez hamamdan korkunç şekilde çirkin olan bir yaşlı kadın çıkmış. Sultan Mahmut onu görünce dehşetle titremiş ve "Hiç kuşkusuz bu yaşlı yıkıntıyla evleneceğime, açlıktan ölmeye ve yeniden eşek ya da hamal olmaya razıyım. Ama yaşlı tacir bana tüm kadınlara soru sormamı söylediğine göre bu uğursuz karıya da sorsam iyi olur" diye düşünmüş. Ve kadın yanına yaklaşarak ve başını başka tarafa çevirerek "Sen evli misin, bekar mısın?" diye sormuş. Nefret uyandırıcı yaşlı kadın da ağzından salyalar akarak "Ben evliyim yavrucuğum" demiş. "Aman buna ne kadar sevinmiş ve de memnun oldum halacığım" demiş. Yaşlı kadın da yoluna devam etmiş. Ve bu kez hamamdan ilkinden de nefret uyandırıcı ve daha korkunç bir koca karı çıkmış. Sultan Mahmut titreyerek onun yanına yaklaşmış ve kendisine "Evli misin, bekar mı?" diye sormuş. Yaşlı kadın parmaklarıyla sümkürerek "Bekar ey gözümün nuru" diye yanıt vermiş. Sultan Mahmut "Ay, ben bir eşeğim. Halacığım, ben bir eşeğim. Kulaklarıma bak, kuyruğuma bak ve de zebbime. Bunlar bir eşeğin kulakları, kuyruğu ve zebbidir. Eşeklerle evlenilmez" diye haykırmış. Ama korkunç yaşlı kadın onun yanına yaklaşıp onu öpmek istemiş. Sultan Mahmut da nefretin ve dehşetin sınırında ay, ben bir eşeğim. Ya Sitti, bir eşeğim ben. Lütfen benimle evlenme. Ben zavallı bir değirmen eşeğiyim. Ay, diye haykırmış. Ve insanüstü bir gayret sarf ederek başını havuzdan çıkarmış. Ve Sultan Mahmut kendini sağında büyük veziri, solunda yabancı şeyh olduğu halde sarayının taht salonunun ortasında bulmuş. Ve önünde gözde cariyelerinden birinin bir altın tepside şeyhin içeri girmesinden önce istediği şerbeti getirmiş olduğunu görmüş. Ay, demek hala sultanmış, hala sultanmış demek. Ve bütün bu uğursuz serüven başı havuza gelip çıkıncaya kadar geçen süre içinde olup bitmiş. Böylesine olmayacak bir şeye inanmaya bir türlü yanaşmıyormuş. O zaman gözlerini açıp kapayarak ve de ovalayarak göresine bakınmaya başlamış. Ay, işte pekala sultanmış. Sultan Mahmut'un ta kendisi. Ve kesinlikle zavallı gemisi batmış denizci de, hamal da, değirmen eşeği de, çöküntük koca karıların kocası da değilmiş. Vallahi bütün bu sıkıntılardan sonra kendini yeniden sultan olarak bulmak ne kadar iyi bir şeymiş. Ve tam bunca garip olayın kendisine açıklanmasını sormak için ağzını açmak üzereyken tepeden tırnağa yaşlı kişi ona doğru yönelttiği boğuk sesiyle "Sultan Mahmut, beni buraya uzak batıdaki aziz kardeşlerim, kısmet dağıtıcının senin başına yığdığı nimetlerin bilincine varasın diye gönderdiler" demiş. Ve böylece konuşarak mari bir şey kapıdan mı çıkıp gitti, pencereden mi uçtuğu belli olmaksızın gözden kaybolmuş. Sultan Mahmut da heyecanı yatışınca Tanrısının kendisine verdiği dersi kavramış ve yaşamının güzel olduğunu, oysa pekala insanların en bahtsızı da olabileceğini anlamış. Yaşlı adamın egemen bakışı altında bir ara gördüğü tüm felaketlerin baht istese kendisi için pekala gerçek yaşamın felaketleri olabileceğini düşünmüş. Gözyaşlarına boğularak dizüstü gelmiş ve o andan başlayarak tüm kederini yüreğinden kovmuş. Kendisi mutluluk içinde yaşadığı gibi yörüsüne de mutluluk saçmış. İşte Sultan Mahmut'un gerçek hayatıyla bahtının basit bir dönüşümüyle yaşayabileceği hayatta böyleymiş. Çünkü Tanrı tüm güç kendinde bulunan Efendimiz'dir. Ve Şehrazat bu öyküyü böylece anlattıktan sonra susmuş. Şah Şehriyar, "Benim için ne kadar öğretici oldu bu öykü, bilsen Şehrazat" diye haykırmış. Vezirin kızı da gülmüş ve "Ama bu öğreti ey şah, dipsiz hazinedekiyle karşılaştırılacak olursa hiçbir şey değildir" demiş. Şehriyar da "Ben bu hazineyi bilmiyorum Şehrazat" demiş.